Ayrım 4. İncinin Maceraları. Orhan Kemal. Sayfa 55. Bir Öksüz Kız. İnönü Kız Sanat Enstitüsü 4. sınıftan 144 Nurhan okuldan kıpkırmızı geldi. Merdivenleri çıkarken ağabeyiyle karşılaştı. Durdu. Ağabeyi.
Ne o?
Dedi.
Gene pek düşüncelisin.
Nurhan alı al moru mor. Ah ağabey diye başladı. Sorma. Yani öyle kızıyorum ki şu insanlara. Gözleri doldu. Çok hayvan insanlar var doğrusu. Birdenbire yumuşadı, gözlerini sildi. Bizim sınıfta bir kız var. Münevver. Öyle zayıf ki yavrucak. Yüzü de sapsarı. Her gün okulun bahçesindeki okaliptusların altında kendi kendine dolaşır. Vallahi abi, gördükçe içim parçalanıyor. Öğretmenler bile acıyorlar. Zavallının annesi. O daha 2,5 yaşındayken ölmüş. Teyzesi büyütmüş. Gördüm ben teyzesini. Kalın kaşlı, vahşi yüzlü bir kadın. Kızcağızı her gün dövermiş. Babası kapıcı bir fabrikada. Mide kanserine tutulmuş, hastaneye yatırmışlar. Yüzü kireç kesildi. Gözleri tekrar doldu. Dün ikindi üstü Münevver hastaneye gider babasını görmeye. Birden hırslandı. Çok hayvan insanlar var. Çok, çok, çok. Allah kahretsin böyle vurdum duymaz insanları. Duygusuzlar.
Peki sonra?
Kızcağız tam hastane kapısına gelmiş. Eşek kapıcı hayvan gibi biri. Kız demiş. Baban öldü ne geliyorsun hala? Zavallı zaten üfürsen uçacak. Düşmüş bayılmış. Ağabeyinde bir şeyler arandı. Şu anda kendisinde gereğinden çok bulunan bir şeyler.
Sonra?
Dedi ağabeyi.
Hepsi bu kadar mı?
Nurhan boğulacak kadar hırslanmıştı. Merdivenleri öfkeyle çıkarken ağabeyi arkasından kahkahasını salıverdi. Annesi merdiven başında durmuştu. Ne olmuş kız? Diye sordu. Nurhan yanıt vermedi. Annesine çarpıp geçti. Anne, hayvan dedi. Gözü dünyayı görmüyor gene. Nurhan sofayı hızla geçti. Odasına girdi. Çantasını bir tarafa, yeşil şeritli okul kasketini bir tarafa, çoraplarını, ayakkabılarını filan birer tarafı fırlattı. Gitti, hiç sebepsiz, çantasını açtı, matematik kitabını çıkardı, masanın üzerine açtı. Kitaba boş gözlerle baktı. Sonra kitabı kapatıp odanın köşesine gitti. Sağ elinin işaret parmağı dişleri arasında öylece kaldı. Bir ara heyecanlı heyecanlı bir şeyler mırıldandı. Ağladı. Masanın kenarında yüz yuvarlak uyuklayan kara kediyi kucağına aldı. Nurhan'ın sarı, sinirli, son derece zayıf ablası mutfakta yemek masasını hazırlıyordu. Annesi, bir gün gene bu bir kuyruğa basan olmuş galiba kafirin dedi. Ağabeyini merdivenlerde yakaladı. Gene bir fitnelikler yaptı, bir şeyler anlattı. Ne olmuş dedim, terbiyesizce çarpıp geçti bana. Sinirli abla, kabahatin büyüğü bey babamda anne, dedi. Gereğinden çok yüz veriyor. Enstitünün 5 yıllığında okuyor diye kıza bir şeyler oldu. Enstitünün 5 yıllığında ne öğretiyorlar sanki? Hiç. Annelere, ablalara, ağabeylere karşı gelmek. Hele ablaları hiçe saymak. Git bak şuna. Kapandı odasına gene. Abla kesmekte olduğu ekmeği bırakıp fırladı. Nurhan'ın kucağında kara kedi, seviyor, göğsüne bastırıyor, öpüyordu. Oysa bu kediyi hiç sevmezdi. Nerede görse tekmelerdi de. Bu yüzden sık sık kavgaya tutuşurlardı. Abla usulcacık gitti, annesini çağırdı. Birlikte seyretmeye başladılar. Neden sonra Nurhan kediyi masanın üzerine bıraktı. Okul önlüğünü çıkardı. Evlilik entarisini sinirli sinirli giyindi. Gitti kar yolasına sırtüstü uzandı. Abla, işte dedi. Gördünüz ya, bütün bu yaptıkları sinema artistlerini taklit. Ben size hep söylüyorum. Enstitünün 5 yıllığında zerre kadar iş yok. Siz sanıyorsunuz ki ben 5 yıllığa gidemediğim için onu kıskanıyorum. Kesinlikle hayır. Demin gördüğünüz kediyi nasıl kucağına almıştı. Mesela kendisi Janet McDonald. Kedi de tabii Nelson Eddy. Anlıyorsunuz ya. Evet, ben 2 yıllığına gittim. Ama hiçbir zaman böyle şeyler... Akşam yemeğinde ağabeyi gülüyor, söylüyor, babasıyla şakalaşıyordu. Hele sarı abla, Nurhan'ın durgunluğuna inat, şendi, hatta mutluydu. İkide bir annesini dürtüyor, Nurhan'a gösteriyordu. Bütün bunlar ağabeyin gözünden kaçmıyordu. Sonunda dedi.
Sonra Nurhan?
Nurhan aldırış etmez görünmeye kendini zorladı. Ağabey babasına
kızımız pek duygulu
dedi.
Aşırı olmamak koşuluyla bir kız için bu duygusallık kötü değilse de
Sarı ablanın neşesi derhal uçtu. İnce, kumral kaşları çatıldı. Elindeki çatal titremeye başladı. Yüzündeki sivilceler bir an kızarıp söndüler. Baba sordu.
Ne olmuş?
Efendim, bir kız arkadaşı varmış okulda. Babası fabrika kapıcısı. Herif mide kanserine yakalanır. Dün de Tahtalıköy'ü boylar.
Pekala,
dedi baba.
Sonra?
Nurhan önce ağabeyine, sonra babasına baktı. Gözleri tekrar önüne indi. Kız babasını yoklamaya gider. Kapıcı der ki, baban öldü kız. Ne gelip duruyorsun daha? Hastam düşer bayılır. Sarı abla sinirli bir kahkaha attıktan sonra, güleyim de araya gitmesin bari, dedi. Şu sıyrık münevverden mi söz ediyorsun? Nurhan ablasına hınçla baktı. Teessüf ederim sana abla. Doğrusu bravo, kalpsizlik bu kadar olur yani. Abla sarardı. Kupkuru yüzündeki sivilciler çoğalıverdiler. Anne, terbiyesiz, dedi. İnsan ablasına böyle sözler söyler mi? Baba?
Sonra kızım?
Abla soluyordu. Ağabey, iri bir kemiğin iliğini sesli sesli somuruyordu. Babası ısrar edince, Nurhan ablasına yan gözle bakarak, ''Vallahi babacığım,'' dedi. ''Görseniz acırsınız. Gözleri dalıyor. Bayılıp bayılıp gidiyor yavrucak. Hem biliyor musunuz ne diyor? Gözleri bir tuhaf oluyor. Bedeni de kas katı kesiliyor. Babacığım, babacığım diyor. Kapıcının kızı diye burunluyorlar beni. Benimle alay ediyorlar. Dünyada hiç kimsem kalmadı artık benim. Çalışacağım babacığım. Çok çalışacağım derslerime. Sen rahat uyu mezarında. Nurhan hıçkırıklar içinde sustu. Dirsekleri masaya dayalıydı, başı avuçlarında. Omuzları da sarsılıyordu. Baba, kızının duyarlılığını kıvançla seyrediyordu. Sinirli ablaysa mahvolmuştu. İnce dudakları titriyordu. Bir ara sol kulağında kuvvetli bir vınıltı, ''Hiç kimsesi yok mu bu kızın?'' diye sordu. Nurhan, ''Hiç kimsesi.'' Abla dayanamadı. ''Nasıl hiç kimsesi?'' Babasına, ''Teyzesi var babacığım. Hem siz bunun abartmasına bakmayın. Terbiyesizin biri, hırsız da, arkadaşlarının defterini kalemini çalarmış.'' Nurhan, ''Abla!'' diye inledi. Sonra bütün bu bayılmalar, ayılmalar hep numara. Tembel, sınıfta kalacak, öğretmenler acısın diye. ''Yeter abla!'' Hem biliyor musunuz, geceleri altına da işermiş. Allah aşkına yetişir abla, yetişir artık. Baba, büyük kızına içerlemişti. Yan gözle karısına baktı. Morarmış gözaltları, sarkık gerdanı, pörsümüş yanaklarında, iyice yedirilmemiş pudra lekeleri. Onu birdenbire çirkin buldu. Benim bildiğim, dedi anne, bir insan öyle her önüne gelene acımamalı. Acınacak insan var, acınmayacak insan var. Ağabey tabağından başını kaldırdı.
Sokaklar dilenciden geçilmiyor. 1, 500, 500, 1000 insan yoksulluğu kanıksıyor. Onun için gemisini kurtaran kaptan deyip...
Baba, Nurhan'a.
Sonra kızım,
dedi. Bu evde kendisini en çok anlayan babasına minnetle bakan Nurhan omuz silkti. Baba,
çok acıdıysan kızım,
dedi.
Şu alt odayı boşaltsanız da...
Karısına baktı. Kadın öfkeli öfkeli, dedi. Sonra... Ablanın elindeki çatal daha hızlı titremeye başladı. Baba devam etti.
Arkadaşını getirsen...
Anne artık boşandı. Aşk olsun size bey. Bu deli kızın sözüyle ne idiği belirsiz, numaracı, hırsız, şırfıntı bir sokak kızını evime alacağıma, doğrusu bu kadarına dayanamam. Abla, aşk olsun beyva, dedi. Anne, hele yetişkin bir oğlumuz varken. Abla, kaldı da ağabeyim öyle iki paralık kızlara kaldıydı. Sandalyesinden fırlayan Nurhan, peşkiri, çatalı filan masaya fırlattı. Çıkarken ablasına, Allah seni ondan 5 beter etsin inşallah, dedi. Abla neredeyse bayılacaktı. Anne, Nurhan'ın arkasından çatalını fırlattı. Boyu bosu devrilesice, iki gözü kör alasıca seni. Ağabey kıs kıs gülüyor, atıştırıyordu. Baba, akşam haberlerini dinlemek için radyoya kalkarken içini çekti.
Bilmiyorsunuz,
dedi.
Yoksulluk nedir bilmiyorsunuz hanım.
Kendi kendine.
Allah sonumuzu hayırlı etsin.
Anne, kocasının o kızı ne maksatla eve almak istediğini usul usul anlatmaya başladı. Çocuk Ali. Dağ köylerinden birinde kömür yakarken çevre ormana ateş kaçırdılar. Orman epeyce yandıktan sonra söndürüldü. Olay büyümeden korucularla uyuşuldu, örtbas edildi. Yalnız bir sorun kalıyordu. Köyde yayılan dedikodu. Olabilirdi ki havadis jandarmanın kulağına gider, oradan şehre, şehirden de kim bilir. Bunun için korucularla söz birliği edildi. Suçu asıl yapanlar, dul Ayşe'yi birkaç kuruşla kandırarak Ayşe'nin 12 yaşındaki oğlu Ali'yi tutanakta suçlu gösterdiler. O gün Ali, güneşin altında boynu bükülmüş bir buğday sapı gibi korucuların önüne düştü. Önce bucak merkezine getirildi. Bucak merkezinde de jandarmaya teslim edildi. Kovuşturma gereğince çocuk Ali yargılandı. 2 hafta hapis cezası yedi. Gene jandarma koruyuculuğunda Adalet Sarayı'nın bodrumuna tıkıldı. Oradan cezaevine yollandı. Cezaevinde gardiyanlar üstünü başını, boynuna bir iple asılı kıl torbasını iyice aradılar. Adı cezaevinin defterine de yazıldıktan sonra zevzek bir gardiyan aldı onu revire çıkardı.
Al bakalım çorbacı!
Diye itti.
İyi kolla bu küçük adamı, azılıdır.
İnce, daracık omuzları arasında yumru göçmen kafası, yağmur yiye yiye, güneşte sola sola ağarmış, çok kirli haki pantolonu, çarıkları, beyaz gömleğinin üzerinde uzun yeleğiyle terli ve yorgun geldi, revirin beton sofasında ürkek bekledi. Sonra çevresini merakla saranların uğultulu kalabalığından sıkılarak şapkasını çıkardı. Onda çoluk çocuk çevresini almış, işi başından aşkın bir aile reisinin hesaplılığı ve hayatta pişmiş bir insanın olgunluğu vardı. Soluk kurşun bebekli gözlerini arada yavaşça kaldırıyor, çevreye şöyle bakıyor, bu bakıştan sonra...
Ne tatsız insanla! Hiç de mi işleği yok?
Diye aklından geçirerek gözlerini tekrar önüne indiriyordu. Bütün bunlara rağmen bu 12 yaşındaki adamın bedeni ama sadece bedeni bir çocuğu hatırlatıyordu. İnsan sanıyordu ki az önce yaramazlık ettiği, üstünü başını kirlettiği için annesi poposuna poposuna vurarak çamaşırını değiştirmiş, sonra leğene oturtup yıkamıştı. Sanki şimdi gene köyün tozlu yolunda arkadaşlarıyla çelik çomak oynamaya koşacaktı. Çevresini alan insanların kaygı, merak, şaşkınlık ve acıma dolu bakışları altında rahatsızlık duyuyor, bu boylu poslu kalabalığın neden kendisiyle bu kadar uğraştığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Kalabalıktan biri,
"Mahkemeye çıkardılar mı seni?" diye
sordu.
"Jandarma da var mıydı yanında?"
Herkes kahkahayla güldü. Ali ise bütün bu sözle kahkahalardan hiç ama hiçbir şey anlamayarak şaşkın şaşkın dikiliyor, işlediği suçu...
"Kömürü yakıyorduk, orman koyucusu geldi, beni tuttu, Muhtay Ağa'ya götürdü, o da kağıtla yazdılar, beni mapus ettiler. Ama oymanı başkası yaktı, kimin yaktığını bilmem."
diye düşünüyordu. Ortalıkta tüfüs salgını olduğu için yeni gelenler karantinaya tabiydiler. Ali de ötekiler gibi soyuldu, yıkandı. Karantina elbisesi verilecekti. Ama o kadar ufak ve zayıftı ki en küçük boyu elbise bile çok büyük geliyordu. Çaresiz gene kendi elbisesini giydirdiler. Bütün bu işler olup bittikten sonra revirin boyuna işleyen kapısından girip çıkanların şaşan bakışları ve şaşkın sesleri önünde Ali bir acayiplik vesilesi olmaya alıştı. Yalnız bir türlü akıl erdiremediği şey, bu bir sürü kocaman erkeğin hasat yapıldığı, işlerin bu en civcivli zamanında burada nasıl tembel tembel gevezelik edebildikleriydi. Yavaş yavaş buna da alıştı. Arada anasını hatırladıkça yüreğinde bir sızı duyuyor.
Fıkraya anam, domuzla mısıyla perişan edecek.
Diye aklından geçiriyordu. Güneşte büsbütün sararmış duygusunu veren tozlu, sarı kaşlarının altında kurşuni bebekli gözlerini duvarlara, duvarlardaki hastalıktan korunma afişlerine kaldırıyor, onlara şaşkınlıkla çok önemli ve esrarlı bir şeyler görüyormuş gibi gene de öksüz bir olgunlukla gösterişsiz bakıyordu. Karşı duvarda yan yana iki afiş onu özellikle ilgilendirdi. Soldaki afiş, sarı zemin üzerinde kırmızı kuşak ve kahverengi poturlu bir köylünün ayağının dibinde kalan ufacık evlerden kaçmasıydı. Ali, eşyanın uzaklaştıkça küçüleceğini aklına bile getirmediği gibi, adamın üstüne gelen sivrisinek bulutundan kaçtığını da fark etmemişti. Onun için bu koskoca adamın sebepsiz yere neden kaçtığını anlayamadı. Bir ara,
deli mi?
Diye düşündü. Öteki afiş de gene sıtmadan korunma öğütleri veren bir resimdi ki, bunda da bir köylü kadın ilk plandaydı. Kadının kırmızı örtüsü, mavi dekolte entarisi Ali'ye şehir kadınlarını hatırlattı.
Bu şehirli de amma güzel,
diye düşündü. Bu iki afişten başka ötekilerden pek bir şey anlamıyordu. Gözlerini duvarda gezdirirken birdenbire durdu. İnce, kirli boynunu merakla uzatarak daha dikkatle baktı. Bu büyütülmüş bir bit resmiydi. Fakat nedense ona domuzu hatırlatmıştı.
Beni buraya attıla, domuzla, mısıyla perişan edecek.
Bu sırada uzun boylu bir mahkum, revir kanepelerinden birinde bacak bacak üstüne atmış, azametle oturan kara bıyıklı birine
"Hasan Pehlivan!"
diye seslendi.
"Hapse girdim diye caka satma. Bak bunlar da giriyor hapse."
Ali'yi gösterdi. Kahkahalarla güldüler. Revir aşçısı Ali'nin kıl torbasını karıştırıyordu. Torbadan bir çift yeni, bembeyaz çarık çıkardı. Uzun boylu mahkum,
"Aa, çarıklara bak!"
dedi.
"Ne yapacaksın bunları?"
Ali bu kadar basit soruya karşılık vermeye gerek görmedi. Yalnız ona, o uzun boylu adama şöyle bir baktı. Bir başkası,
"Köye götürüp kârıyla satacak herhal,"
dedi. Aşçı sordu,
"Paran da var mı Ali dayı?"
Ali koynundan bir kese çıkardı.
"Va!"
Keseyi aşçının avucuna boşalttı. 27 kuruş 30 para.
"Onluya da odadaki gardiyana verdim."
Gene herkes ilgilendi.
"Ne? 10 lira mı? Vay anasını. Bir de aptal değil derler köylülere. Şimdi adamın aptalı mı kaldı? O Sultanahmet Efendinizin dönemindeymiş. Asıl biziz aptal. O yarın çıkar çarşıya varır. Öteberi alır. 10 liralık. Götürür köye satar kârıyla. Öyle değil mi adamım? İşini bilir o."
Ali alayı alındığının farkındaydı. Oysa o da onlarla aylak zevzeklerle eğleniyordu. Hiç bozmadı.
"Mapıs'a geliyoruz. Mapıslık hali bu."
Gene kahkahalar yükseldi. El ayak çekilip hastalar yemeklerini yedikten sonra Ali ancak kendine gelebilmişti. Aşçı onu mutfağa çağırdı. Yemek verdi. O revirin aralıksız sandalyelerinden birine çok düzenli bir büyük insan gibi bağdaş kurdu. Mendilini bir başka sandalyeye yaydı. Kıl torbasından çıkardığı bir parça köy ekmeğini düzgün parçalara böldü. Ufacık ağzıyla yemeğini edepli edepli yedi. Sonra
"Ya Rabbi şükür!"
dedi. Mendilini derledi, topladı. Ekmek ufaklarını dökmemeye dikkat ederek mendilini götürdü, mutfak kapısının arkasındaki çöp tenekesine çırptı. Halindeki çekingenlik gitmiş, çevresine alışmıştı. Aşçı ile dereden tepeden konuşmaya başladılar. Babası ölmüş. Zaten hayırsızın biriymiş. Rakı içermiş, kumar oynarmış. Kendilerine 5 keçiden başka bir şey bırakmamış. Sonradan bir parça tarla satın almışlar. Dayısıyla amcası bu tarlayı sürüverir. Mısır, arpa, buğday ekiverirlermiş. Ürün yetişince Ali ile anası ürünü biçer, demet yapar, demetleri harmana taşırlar, düven sürerlermiş. Bundan başka kömür de yakarlarmış. Bir ara dedi ki,
"Daha buğdaylay olmadı. Arpa ekmeği yiyoruz."
Gecenin saat 10'una kadar oturdular. Ali keçileri otlatırken acıkınca ekmeği oyup içine keçilerden hırsızlama nasıl süt sağdığını, keçilerin altlarına yatıp memelerini nasıl emdiğini, dudaklarını büze büze, omuzlarını kaldıra kaldıra anlattı. Sonra yavaş yavaş uykusu geldi. Kirli boynu, yumru kafasını taşımamaya başladı. Aşçı ona revirin tahta kanepelerinden birine bir yatak yaptı. Ali elini yüzünü yıkayıp kıl torbasındaki temiz bez parçasıyla kurulandıktan sonra yattı.
Mısıyla bekçisiz kaldı. Fıkaya anacığım ne yapacak?
Bir taraftan da kendini mapuslara girecek kadar büyümüş saymaktan gelen bir gururla hemen uyudu. Sabahleyin erkenden uyandı. Esnedi, gerindi. Ortalık ışıdığı halde lambaları neden hala söndürmediklerine şaşarak boş sofaya can sıkıntısıyla baktı.
Arpala, mısıyla, domuzla
diye yüreği depreşti. İşsiz kalış canını fena halde sıkıyordu. Düğmeyi hatırlatan ufacık burnunu kaşıyarak esnedikten sonra
Arpala, mısıyla, bekçisiz kaldı. Vah fıkara anacım!
Diye içini çekti. Gözleri yaşarmıştı. Onları koluyla kurulayarak elini yüzünü yıkamaya kalktı. Saat 7'ye doğru aşçıyla iki meydancı da kalkmış, revirin her günkü faaliyeti başlamıştı. Ali mutfağa geldi. Aşçının bamya ayıkladığını görünce
Kolay gelsin.
Diyerek sokuldu. Elleri arkasındaydı. Aşçıyı uzun uzun seyrettikten sonra
Boşta canı sıkılıyor adamın.
Dedi.
Bir bıçak ver de bamya ayıklayın bayi.
Bamya ayıklamaya başladı. Kitabın sonu. 15 Aralık 2012. Sayfa 76.